Hukuk Saati.
Merhaba değerli dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda canlı yayında Hukuk Saati başladı. Hoş geldiniz. Yapımcımız Kadriye Şenel, teknik yönetmenimiz Fatih Kesikbıyık ve ben İpek Önder bu hafta da karşınızdayız. Efendim sorularınızı telefon aracılığıyla ya da e-posta yoluyla iletebilirsiniz. Telefon numaralarımız +90 312 463 34 19 ve 463 34 21. E-posta adresimiz hukuksaati@trt.net.tr. Bizler bu hafta Konkordato ve Hukuki Sonuçlar başlığında konuyu değerlendireceğiz. İki değerli konuğumuz var. Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor İbrahim Ermenek. Hoş geldiniz Sayın Hocam.
Hoş bulduk.
Avukat Süleyman Çetin, hoş geldiniz efendim yayınımıza.
Merhabalar, hoş bulduk.
Efendim Konkordato son günlerde ekonomi gündeminde sıkça duyduğumuz bir terim arasında yer alıyor ama bizler bu hafta hukuki açıdan konuyu değerlendireceğiz. İlk sözü de hemen size vermek istiyorum. Buyurun.
Evet. Şimdi tabii kamuoyu gündemimizde bu ara çokça özellikle başvuru ve taleplerin de yoğunluğu da dikkate alındığında Konkordato'ya ilişkin sorular geliyor. İşte insanlar... Birçok insan belki Konkordato ismini ilk kez duyuyor. Konkordato nedir, ne değildir, nasıl yapılır, nasıl başvurulur, işte ne tür bir sonuç, evet, ne tür bir sonuç elde edilir aynı zamanda. Bunları bugünkü konuğumuzla hem konuşacağız sevgili hocamızla. Mesela komiser diyoruz. Burada bir Konkordato komiserinden bahsediliyor. Komiser deyince işin içine kolluk mu girdi? Polis karakolu mu var? Yani karakolluk komiseri mi nedir? Karakol komiseri midir bu diye insanlar haliyle bilmeyenler bu soruları soruyor. Hiç korkuya gerek yok. Buradaki komiser karakol komiseri değil. Sağ olsunlar. Onlar da bizim komiserlerimizde, kolluk güçlerimizde bizim güvenliğimizi tesis ediyorlar. Buradan onlara selamlar gönderelim. Aynı zamanda bütün kolluk güçlerimize selamlar gönderelim. Şimdi kıymetli hocam, tabii sevgili hocamız bu alanda çok yoğun ve özel çalışmaları olan işin uzmanı diyeceğimiz hocalarımızdan birisi. İbrahim hocam, bu önce bir konkordato nedir? Yani dinleyicilerimiz önce bunun bir kelime anlamını, hukuki şeylerini biraz bize açıklayabilir misiniz?
Tabii, memnuniyetle. Kavramsal olarak konkordatoya baktığımızda aslında konkordato, vadesi gelmiş borçlarını ödeyemeyen veya ödeyememe tehlikesi altında bulunan, hatta sermaye şirketleri ve kooperatifler bakımından borca batık olma halinde mahkeme denetim ve gözetimi altında alacaklılarıyla müzakere ederek borçlarını yeniden yapılandırıldığı, bizim icra iflas hukukunda alternatif bir müessesedir diyebiliriz konkordato bakımından. Esasında konkordato dediğimizde bir nevi bunun özünde bir uzlaşma, bir sulh olduğunu da söylememiz gerekiyor. Kavram Fransızca concord kelimesinden türetilmiş ve bize öyle gelmiş. Aşağı yukarı icra iflas kanunu yürürlüğe girdiği günden bu tarafa da bu kavram adı altında anılıyor, biliniyor. Ama evet, telaffuzu da zor kabul etmek gerekiyor konkordato kavramını.
Neden ihtiyaç duyulur hocam? Yani neden biz konkordatoya ihtiyaç duyarız? Ya da daha doğrusu şöyle diyelim, iş hayatında, çalışma hayatında, ticari hayatta insanlar neden konkordatoya ihtiyaç duyarlar?
Ya tabii konkordatoya esasında ihtiyaç duyulmasının en büyük nedeni şu anda yaşadığımız gibi büyük ekonomik ve mali krizler. bu dönemlerde özellikle ihtiyaç duyulan bir müessese, ama mutlaka bu dönemlerde uygulanması gereken bir müessese değil. Normal ekonominin iyi gittiği zamanlarda da bu müessese uygulanabilir, fakat bu yoğunlukta olmaz. Buradaki aslında neden ihtiyaç duyulur dediğimizde, önce hani tanımdan da hareket ettiğimizde şöyle düşünülebilir: ya bu borçları korumak için kabul edilen bir müessesedir diye düşünülebilir. Ama aslında gerçekte öyle değildir. Kongordato bir taraftan borçları korurken diğer taraftan da alacaklı menfaatlerini de koruyan bir düzenlemedir. Çünkü özellikle iflasa tabi kişiler bakımından Kongordato'nun alternatifi çoğu kere iflastır ve bizim aşağı yukarı 90 yıla yaklaşan icra iflas hukuku uygulamalarımız dikkate alındığında iflas tasfiyesi sonucunda alacakların alacağına ya hiç alamadığını veyahut çok cüzi miktarda aldığını görüyoruz. Dolayısıyla özellikle iflasa tabi borçlar bakımından Kongordato'nun iflasa nazaran çok daha iyi bir müessese olduğunu söylememiz gerekiyor. Diğer taraftan üçüncü önemli aktör kamu. Kamu açısından baktığımızda bir defa bu birçok şirket, işveren işçi istihdam ediyor. Bu işletmelerin ayakta tutulması gerekiyor bu yüzden. İkinci olarak devlet buradan vergi elde ediyor. Hepimizin kamu çalışanıyız. Maaşımızın kaynağı burası. Dolayısıyla aslında bu Kongordato dediğimiz müesseseyi bu üç ayağıyla birlikte el alıp değerlendirmek, Kongordato'ya ilişkin yorumlar yaparken de bunları gözetmek gerekir diye düşünüyorum Kongordato bakımından.
Hocam, bu çok merak edilen konulardan birisi de, yani hani ticari bir kavram olarak, hem hukuki hem ticari bir kavram olarak algılanıyorsa da, İşte kimler talep edebilecek? Yani bu konkordatodan yararlanmak isteyen ya da hukuki yollara başvurmak isteyen kimler? Örneğin tüzel kişiler, ticari şirketleri, bunların yanı sıra gerçek kişiler de başvurabilecekler mi? İsterseniz biraz da bu konuda bir açıklığa kavuşturalım.
Elbette. Ya, konkordato dediğimizde tabii ki öncelikli olarak başvuracak kesimin ticari şirketleri olduğunu söylemek gerekiyor. Fakat tabii yoğunluğa bakarak veyahut Kongordato'nun ağırlığına bakarak bunu söyleyebiliriz. Kanuna baktığımızda kanun böyle bir sınırlandırma yapmıyor. Hem ticaret şirketleri, hem şirket olmayan tacirler, hatta esnaflar, gerçek kişiler, yani herkes bu Kongordato'dan yararlanabilir. Kanun bunun önünü açık tutmuş. Yeter ki bizim kanunumuza sayılmış olan o belgeleri düzenleyebilelim ve yeteri kadar da borçlu sayımız olsun. Yani en azından birden fazla borç alacaklısının olması gerekiyor Kongordato bakımından. Böyle söylemek daha doğru olur diye düşünüyorum.
Peki bu hani hem gerçek kişiler, o zaman anladığımız evet. kadarıyla yani gerçek kişi tacirler, esnaflar, hem de ticari şirketleri Kongordato'da talep edebilecekler. Peki bunun için bir hazırlık evresi, bir çalışma dönemi, yani bir takım evrakların, belgelerin, bilgilerin hazırlanması gerekiyor. Nereye ve nasıl başvuruda bulunacak vatandaşlar veya şirketler?
Önce şöyle diyelim, bizim icra iflas kanunumuzun 286. maddesi aslında Kongordato başvurusu yapılırken hangi belgelere ve evraklara ihtiyaç duyulduğunu veya nelerin hazırlanması gerektiğini düzenlemiş ve burada açık açık saymış. Burada önce en önemli hazırlanması gereken belge, bir Kongordato ön projesi hazırlamak gerekiyor. Kongordato ön projesi dediğimiz, aslında Kongordato'ya başvuran kişinin amacına göre de şekilleniyor. Çünkü Kongordato'ya başvuran kişiler bazen borçlarını tasfiye etmek amacıyla Kongordato'ya başvururken, bazen de mali durumlarının iyileştirilmesi amacıyla Kongordato'ya başvururlar. Dolayısıyla o projenin içeriğini de buna göre şekillendirmek gerekiyor. Tabii projenin içeriğine baktığımızda aslında ne teklif edecek projenin içeriğinde? Birincisi, bir, alacaklarından alacakların vadesinin belli bir süre uzatılmasını isteyebilirler. Mesela bütün alacakların alacaklarını bir yıl uzatmasını teklif edebilirler.
Bu vade konkordatosu dediğimiz,
vade konkordatosu dediğimiz budur. Veya alacaklardan alacaklarında belli bir oranda indirim yapmasını isteyebilirler. Mesela bütün alacaklardan alacakların %40'ından vazgeçmelerini isteyebilirler. Hatta üçüncü bir alternatif olarak ikisini birlikte de yapabilirler. Yani kombine konkordatos dediğimiz konkordato oluyor bu. Hem bir tenzilat hem bir vade, ikisini birleştirip bir teklifte bulunabilirler. Ayrıca bu borçları nasıl ödeyeceksiniz? Tamam, alacaklar %40'ından vazgeçecekler ama nasıl ödeyeceksiniz geri kalan borcu? Bunun için kaynaklarınız ne? Mal varlığınız ne? Bunu bir ortaya koymamız gerekiyor. Sonra alacaklarınız kim? Borçlarınız ne? Bunları gösterir mali tablolar, gelir gider tablolarımız, bilançolarımız, ki özellikle bilançolar bakımından son geriye doğru 45 gün içerisinde düzenlenmiş güncel bir bilanço olması oldukça önemli. Hatta az önceki söylediğim konkordatonun amacına göre buradaki bir ara bilanço da hazırlayıp, yani hem işletmenin devamlılığı esasına göre, çünkü mali durumunu düzeltmek için de şirketler konkordato teklif edebilir demiştik, hem de tasfiyeyi düşünerek, tasfiyeye göre bir ara bilanço hazırlamak gerekiyor. Ama burada önemli bir belgede 286. maddede düzenlenmiş olan finansal analiz raporu. Yani finansal analiz raporu dediğimiz bir bağımsız denetim kurumundan gidip, evet, sizin bu sunmuş olduğunuz belgelerde konkordato şartlarının gerçekleştiğini ve buna dayanarak amacınızın, projede ortaya koyduğunuz öngörülerin gerçekleştirilebileceğine dair bir rapor alıyoruz. Esasında bu rapor belki de konkordato bakımından hayati önemdeki rapor, ama burada çok önemli bir şeyin de altını çizmemiz gerekiyor. Bu rapordan bizim küçük ve mikro işletmelerimiz muaf. Yani küçük ve işletmelerle mikro işletmeler bu finansal analiz raporu almak zorunda değil. Ve bunların da Türkiye'de hatırı sayılır bir oranda konkordatoya başvurduklarını söylememiz gerekiyor. Belki de başvuruların %60, %70 civarındası bu gruba giriyor şu an itibariyle. Sorunun ikinci kısmında nereye başvuracağız, evet, diye sormuştuk. Aslında bu kanundaki güzel şeylerden birisi, kanun eski halindeki icra mahkemesi, asli ticaret mahkemesi karmaşasını son vermiş. Konkordato prosedüründe konkordatonun başından sonuna kadar asli ticaret mahkemelerini görevli kılmış. Yer itibariyle de eğer bir bu şirketse, şirketin muamele merkezinin bulunduğu yerde gazete ticaret mahkemesinde, şirket değilse, iflasa tabi kişi değilse, o zaman da bizzat kendi yerleşim yerindeki asli ticaret mahkemesine az önce sunmuş olduğumuz proje, söylemiş olduğumuz proje ve eki belgeleriyle birlikte başvuracak konkordato için.
Sevgili hocam, şimdi dinleyicilerimiz açısından mutlaka zaten bir hukukçu vasıtasıyla, mali müşavir vasıtasıyla bu işlemleri yapması gerekir ama bir de isterseniz bu başvurulacak yerlerle ilgili, eğer bulundukları yerlerde asliye ticaret mahkemeleri bulunmuyor ise vatandaşlar nereye başvurabilir?
Asliye ticaret mahkemeleriniz bizim asliye hukuk mahkemesi seviyesindeki, düzeyindeki mahkemelerdir. Eğer bir yerde asliye ticaret mahkemesi kurulmuşsa, asliye ticaret mahkemelerinin görevine giren dava ve işleri asliye hukuk mahkemeleri bakarlar. Ama asliye ticaret mahkemesi sıfatıyla bakarlar. Dolayısıyla asliye hukuk mahkemelerinde başvurularını yapabilirler.
Evet.
Mahkemeye geçelim mi artık?
Geçelim. Tamam. Mahkemeye geldi. Evet. İstersen o kısmı da sen sor.
O kısmı da ben sorayım. Konkordato, evet, teklifi üzerine mahkeme nasıl bir işlem yapar ve hangi kararları verir?
Şimdi konkordato teklif ettiğimizde aslında burada az önce mahkemenin yaptığı iş, az önce saymış olduğunuz belgeler var mıdır yok mudur şekli bir inceleme yapıyor mahkememiz. Yani burada çok fazla esasa girmiyoruz. Şayet bu belgeler de bir eksiklik varsa bir süre veriyor bunun tamamlanması için. Bu süre içerisinde tamamlanmazsa reddediyor konkordato talebini, ama tamamlanırsa hemen bir geçici mühlet kararı veriyor. Bir geçici konkordato komiseri atıyor ve bir de bu andan itibaren borçlunun mal varlığı hayati derecede önemli oluyor ve borçlunun mal varlığını korumak için gerekli tedbirleri alıyor. Yani bu şeyle birlikte, bu kararla birlikte.
Hı hı. Evet.
Evet. Kesin mühlet kararı ne zaman veriliyor? Hangi aşamada veriliyor acaba?
Şimdi bu geçici mühlet dediğimiz zaman içerisinde atanan bu geçici konkordato komiserleri borçlunun sunduğu belgeleri inceliyorlar ve bu inceleme sonucunda eğer borçlunun ya kesin mühlet verilmesini gerektiren şartların olduğunu tespit ederler, bu projenin başarılı olabileceğini inanırlar ve bunu mahkemeye rapor ederlerse o zaman talep üzerine geçici mühlet içerisinde bir yıllık kesin mühlet kararı veriyoruz.
Evet.
Evet, sanırım aramıza geliyoruz ama bundan sonra şu geçici mühletle kesin mühletin arasındaki farkını en azından dinleyicilerimize anlatalım.
Aynen, konuşalım. Evet, kısa bir ara veriyoruz değerli dinleyicilerimiz.
TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda dinlediğiniz Hukuk Saati programı devam ediyor.
Saatinde konkordato ve hukuki sonuçları konuşuyoruz. İki değerli konuğumuzla birlikteyiz. Doçent Doktor İbrahim Ermenek ve Avukat Süleyman Çetin'le birlikteyiz. Kesin mühlet, geçici mühletten bahsettik ama ikisinin arasındaki farkı konuşmadık İbrahim Bey. Geçici mühletin kesin mühletten farkı nedir?
Şimdi geçici mühlet dediğimizde aslında burada kesin mühlet şartlarının oluşup oluşmadığı araştırılır. Bir nevi bizim eski iflas erteleme uygulamasını bilenler mahkeme bir burada bilirkişi atardı. Bilirkişi gerçekten de erteleme şartlarının olup olmadığını araştırırdı. Aslında bu dönem mahkemeye bir nefes alma, borçlunun gerçekten de sunduğu belgelerin gerçekçi olup olmadığını araştırdı, buna kanaat getirdi bir dönem. Ama burada bir kez daha altını çizelim, en önemli nokta borçlunun mal varlığının korunması. Bir tedbir, geçici bir tedbir niteliğinde bu dönem. Ama bu dönemden sonra kesin mühlet kararı verildiğinde artık sadece şekli değil, içerik itibariyle de konkordato'nun gerçekten de gerçekleşip gerçekleşemeyeceğinin alacaklıların da katılımıyla birlikte değerlendirildiği bir zaman dilimi kesin mühlet diyebiliriz. En temel fark itibariyle. Tabii burada şeyi söyleyelim, arada onu söylemeyi unuttuk. Yani neden bu geçici mühlet kararı verilmesi önemli? Çünkü bu geçici mühlet kararı verildiği andan itibaren artık borçluya karşı icra takibi yapılamıyor. Hatta amme alacakları, 6183 sayılı kanuna tabi alacaklar da buraya dahil. Bunlar da takip yapamıyorlar. Daha önce başlamış olan takipler varsa onlar da olduğu yerde duruyor ki borçlu mal varlığı korunabilsin ve alacaklar arasında eşitlik sağlanabilsin. Dolayısıyla bu tedbir dönemi olarak da belki ifade edebiliyoruz bu geçici mühlet dönemini.
Evet, kıymetli hocam, burada zaten hedeflenen amaç hem borçlunun mal varlığındaki sistemi koruyarak onun işletmesine, faaliyetine devam edip borçluların borcunu ödemesine yardımcı olmak. Evet. Yani aslında sistemi ve işletmeyi ayakta tutmak. Böylece hem alacaklıların hem de borçlunun mağduriyetinin önüne geçilmiş olması gerekiyor. Düşünün ki yüzlerce, binlerce çalışanı olan şirketlerin, firmaların, fabrikaların bu yapılanma sayesinde ayakta tutulması çok önemli. Eğer böyle bir yapılanma olmasa alacaklılar öne geçme endişesiyle herkes bir anda borçlunun üstüne hücum edecek. Bu durumda da o yüzlerce binlerce çalışanı olan firmalarımızda maalesef ayakta tutulma imkanı varken bir anda tamamen kapanma tehlikesiyle ve o kadar insanın da işsiz kalma riskini ortaya çıkartacak. O açımdan önemli bir durum. Tabii bunun iyiye kötüye kullanılması meselesi var. Bunu sonra size soracağım ama şimdi bu programımız başlarken bahsettiğimiz bir komiser vardı.
Evet.
Komiser. Bu konkordato komiseri kimdir, nedir, kim tarafından atanır, görevleri nelerdir?
Şimdi küçük bir şey söyleyeyim. Bir hocamız var. Profesör Doktor Suat Tanrıver. Kendisi dinliyorsa
evet,
buradan selam söyleyelim.
Selamlarımızı iletelim.
Konkordato Komiseri diye bir kitabı var. Kendisi memleketi Yozgat. Yozgat'a gittiğinde bir karakolu ziyaret ediyor. Ya bakıyor ki komiserin odasında kitabı. var ya diyor, bu ne, nereden çıktı bu, sizin ne işinize yarayacak? Ha, onlar zannetmişler ki komiseri görünce bu böyle polis teşkilatını ilgilendiren bir şey, toplu bir alım yapmışlar hocanın deyimiyle.
Dolayısıyla komiserini görünce komiseri toplu alım yapmışlar.
Evet, toplu alım yapmışlar. Tabii Concordato komiseri aslında bu sistem içerisindeki en hayati organ. Concordato projesinin başarılı olup olmamasındaki en etkin organ bu. Bu yüzden de atandığı andan itibaren her şeyden önce borçlunun yapmış olduğu işlemlere nezaret ediyor ki alacakları menfaatini ihlal edecek bir takım işlemler yapılmasın. Hatta borçluyu Concordato teklif etmeye iten nedenlere göre mahkeme bizzat Concordato komiserini yönetim komiseri olarak atayabilir. Yani bizzat artık o andan itibaren işletmenin yönetimi komiser tarafından gerçekleştirilebilir. Yani bu imkanı var komiserin. Bazı hallerde borçluya refakat eder. Bazı hallerde onların belli işlemleri yapmasına izin verir. Hatta mahkemenin yetkilendirmiş olması kaydıyla bazı hallerde kendisi o işlemi yapar. Ama burada özellikle alacaklar penceresinden baktığımızda alacakları da gözetebilmek adına önce onları bir alacaklarını bildirmeye davet eder ki gerçekten kimin ne kadar alacağı var bunu tespit edelim. Daha sonra da bunlarla bir toplantı yapar. Biz buna alacaklar toplantısı diyoruz. Bu alacaklar toplantısı da Concordato'da hayati derecede önemli bir organdır. Çünkü borçlunun Concordato teklifinin kabul edilebilmesi için bu alacaklar toplantısındaki alacakların kanunda öngörülen çoğunluklara uygun olarak kabul oyu vermesi gerekir. Kanuna baktığımızda siz soracaksınız, siz sormadan ben söyleyeyim bunu. Kanuna baktığımızda alternatifli bir çoğunluk öngörmüş. Demiş ki ya alacaklı sayısı itibariyle 1/4'ü aşan ve aynı zamanda alacak miktarı itibariyle 3/2 çoğunluğu açan, bir an karıştırmış olabilirim ama öyle olması gerekiyor diye düşünüyorum. Veya alacaklı veya borçlunun her ikisi bakımından da 1/2 çoğunluğu aşan bir oranda kabul edilmiş olması gerekiyor ki borçlunun Concordato teklifi alacaklar tarafından kabul edilmiş olsun. Eğer bu çoğunluklar sağlanamamışsa alacak borçlunun Concordato teklifi doğaldır ki kabul edilmeyecektir.
Kabul edilmediği zaman ne oluyor hocam? Hüküm ve sonuçları ne olur?
Kabul edilmediği zaman komiserimiz bir tutanakla bunu tespit ediyor ve Asliye Ticaret Mahkemesi'ne başvuruyor. Ve Asliye Ticaret Mahkemesi de şayet borçlu iflasa tabi kişilerdense borçlunun iflasının açılmasına karar veriyor. Ama burada borçlunun iflasa tabi kişilerden olması önemli. Önemli nokta önceki düzenlemede, yani bu 7101 sayılı kanundan önceki dönemde iflasa tabi olmayan borçlular da iflas ediyordu. Yani az önce hemen program başında sormuştunuz. Gerçek kişiler de iflasa tabi olmayanlar da Concordato teklif edebilir mi diye. Evet edebiliyorlardı ama sonunda büyük bir risk vardı. Sonunda talepler reddedilirse mahkeme iflaslarına karar veriyordu. Ama bu tehdit bu 7101 sayılı kanunla yapılan değişiklikle kaldırılmış oldu.
Yani Concordato'da eğer talep reddedilirse iflas söz konusu.
Tabii prensip itibariyle iflas söz konusu. Ama iflasa tabi olanlar bakımından bir kez daha altını çizelim. Çünkü hani iflasa tabi olmadığı halde Concordato teklif etmek isteyen vatandaşlarımız olabilir. Hani bunları da yanıltmamış oluruz.
Şöyle uygulamada oluruz. Kıymetli hocam, bir de örneğin şirketler Concordato talep ediyor ama şirketin mesela müdürleri, evet, yönetim kurulu başkanları veya ortaklarından herhangi biri bazen o şirketin sözleşmelerine, banka kredilerine kefil olabiliyor, kefalet verebiliyor, evet, sözleşmeleri imzalayabiliyor, müşterek müteselsil borçlu durumuna, evet, düşebiliyor. Bu böylesi durumlarda o kefillerin de, borçtan sorumlu olanların da Concordato'da ya da birlikte Concordato dediğimiz yöntemle onların da Concordato talep etmesi mümkün olabiliyor mu acaba?
Elbette. Hatta şunu söyleyeyim, hiç kefil olmasalar dahi zaten bu var. Fakat burada kefalet dolayısıyla şirkete karşı takip yapma imkanını kaybeden alacaklar pek tabidir ki borçlar hukukunun vermiş olduğu imkanları kullanarak kefile karşı takip başlatabileceklerdir. Bu gibi hallerde bizim önerimiz mutlaka şirketle birlikte ama Ama kendileri de aynı 286. maddeki belgeleri kendi niteliklerine uygun olanları hazırlayarak ve kendileri de bir proje sunarak başvurmaları gerekiyor. Evet. Yoksa şirketin projesi budur, ben de istiyorum diye peşine eklenen bir talep yeterli olmayacaktır. Ama ilerleyen zamanlarda burada şu şeyi de yapalım. Çünkü bizim icra iflas kanunumuz bir 303. maddesi var. Bu 303. maddeye baktığımızda şu an itibariyle bir takım farklı yorumlar da yapılıyor. Fakat şanssızlığımız konkordatoda şu: İflasın ertelenmesinde mahkemeler karar verdiğinde Yargıtay'a gidiyor. Bir tane Yargıtay'ımız var. Yargıtay doğru veya yanlış bir karar veriyor ve bir standart sağlanıyordu. Ama şimdi bu imkanımız yok. Çünkü 11 tane bölge adliye mahkememiz var. 11 bölge adliye mahkemesinin yargı çevresindeki mahkemeler çok farklı kararlar verebiliyorlar. Yani aynı konuda İstanbul'daki mahkemeler farklı, hatta Ankara için Sincan'daki farklı ve Ankara merkezdeki mahkemeler farklı kararlar verebiliyorlar. Bunun bir standarda bağlanması belki daha uzun bir zaman alacaktır. Yani bu konuda bu uyarıyı da yapmamız gerekiyor dinleyicilerimizin yanlış yönlendirilmesi bakımından.
Evet, şimdi bizi özellikle yurt dışından dinleyen vatandaşlarımız da var, dinleyicilerimiz de var. Onların bazılarının da Türkiye'de yatırımları var doğal olarak. Evet. Ticaret şirketleri var, ortaklıkları var. Onlar da eminim can kulağıyla bizi dinliyorlar. Şimdi konkordato alındıktan sonra bunun sonuçları ne olacak bir hocam? Bir de mesela yurt dışında yerleşik vatandaşların Türkiye'deki ortaklıklarıyla ilgili konkordato talep etmelerinde herhangi bir sıkıntı var mı?
Hayır,
yok.
Hayır, hiçbir sıkıntı yok. Zaten bunlar Türk tabiyetine tabi şirketler veya yani orada bir sorunumuz yok. Ama konkordato alındıktan sonra derken acaba mühleti mi kastediyorsunuz yoksa tasdiki mi kastediyorsunuz?
Yok, tasdik. Konkordato talep ettik, evet, tasdik edildi, onaylandı.
Evet. Ama o tasdike gelmeden
mühletin hüküm ve sonuçları.
O mühletin hüküm ve sonuçları tamam, kısmında onu birkaç şey oylama çünkü önemli burada meselede. İşte belli çoğunluklar aramış kanun koyucu demiştik. Fakat bazı alacaklar bu oylamaya katılamıyorlar, bazı alacaklar. Çünkü kanun koyucu burada sağlıklı ve gerçek bir alacaklı grubun oylamaya katılmasını istemiş. Veya konkordatodan etkilenen alacakların bu oylamaya katılmasını istemiş. Mesela bizim rehin alacaklarımız var. Hani takip durur dedik. Ama rehin alacaklar bu gruba girmiyor. Eğer bir alacak rehinle temin edilmişse onlar takip yapmaya devam edebiliyorlar. Ama rehinli malı sattıramıyorlar. Veya rehinli malı muhafaza altına aldıramıyorlar. Çünkü çoğu kere zaten rehinin kapsamı işletmenin devamlı tesisatı oluyor veya bizzat faaliyetlerini yürüttüğü taşınmazları oluyor. Bunlar satıldığı zaman veya muhafaza altına alındığı zaman zaten baştan konkordatonun başarılı olma imkanı da ortadan kalkmış oluyor. Dolayısıyla bunlar takip yapabiliyorlar. Bu yüzden de takip yapabildikleri için bunlar oylamada oy kullanamıyorlar. Ama bazen şu ihtimal olabiliyor bunlar bakımından da rehinli alacaklının alacağını karşılamayabiliyor rehinli mal. Yani alacağı 100 birim ama rehinli malın ederi 80 birim. O aradaki 20 birimlik fark için katılabiliyorlar. Yine borçlunun yakınları, işte kendi anası, babası, çocukları, evlilik birliği kalkmış olsa bile önemli bu. Eskiden böyle değildi. Eşi, eşin anası, babası, çocukları yine oylamaya
katılamıyorlar.
Hakeza bizim icra iflas kanununun 206. maddesinin birinci sırasındaki imtiyaz alacaklarımız var. İşçi alacakları ve nafaka alacakları gibi. Bunlar konkordatoda geçici mühlet verilmiş olsa dahi takip yapabiliyorlar, takibe devam edebiliyorlar, muhafaza tedbiri alabiliyorlar, satışta yaptırabiliyorlar. Dolayısıyla bunlar da bu oylamada dikkate alınmıyor. Yani bunlar katılmaksızın bir oylama yapıyoruz. Ve oylamada eğer kanunda öngörülen çoğunluk sağlanmışsa komiser kendi görüşüyle birlikte Asliye Ticaret Mahkemesi'ne başvuruyor. Ve Asliye Ticaret Mahkemesi de borçlunun teklifinin bu kabulle birlikte teklifinin mal varlığıyla, daha doğrusu kaynaklarıyla orantılı olduğunu tespit ederse veya ayrıca iflasa nazaran alacaklara daha fazla ödeme yapılabileceğini tespit ederse ancak o zaman tasdik ediyor. Yani alacakların oylamada kabul etmiş olmaları tek başına tasdik için yeterli değil. Ve Asya Ticaret Mahkemesi tasdik ettikten sonra artık borçlunun Konkordato projesi mahkeme kararıyla da onaylanmış oluyor diyebiliriz vatandaşlarımızın anlayabilmesi bakımından. Ve en önemli özelliği Konkordato'nun tasdikinin bu aşamadan sonra hani oy vermeyen alacaklılar vardı ya,
evet,
onları da bağlıyor. Oy vermeyen, o kastettiğimiz rehin alacaklılar değil. Hani 1/4, 1/2, 2/3
o çoğunlar, anlamda red oyu veren.
Tabii 3 alacaklıdan ikisi evet demişti, birisi hayır demişti. Hayır diyen alacaklıyı da bağlıyor.
Tabii.
Zaten rehin alacaklı, imtiyaz alacaklı ve amme alacakları şeye tabi değil. Konkordato hükümlerine tabi değil. Onun dışındaki bizim adi alacak diyebileceğimiz gruplar buraya tabi ve oy vermeyen alacaklar da bununla bağlı. Bunu evet, tespit etmiş olmamız gerekiyor.
Evet, çok teşekkürler hocam. Şimdi bir de tabii önemli bir husus, konkordato onaylandı.
Evet.
Ama işte diyelim ki işte bu vade konkordatosu olabilir, yüzde konkordatosu olabilir, kombine bir konkordato evet, olabilir. Hem vade hem yüzde konkordatosu. Bu yükümlülüklerini evet, borçlu yerine getirmezse o takdirde alacaklıların ne tür hakları var?
Güzel. Şimdi kanunumuza baktığımızda aslında kanunumuz iki ihtimal öngörmüş bu gibi haller bakımından. Bir, bazen borçlu bir tek alacaklıya karşı veya birkaç alacaklıya karşı yükümlülüklerini yerine getirmeyebilir. Bu gibi hallerde bu bir veya birkaç alacaklı yine Asliye Ticaret Mahkemesi'ne başvurarak konkordatonun sadece kendileri bakımından feshini isteyebilir. Sadece kendileri bakımından konkordatonun feshini istedikleri zaman mahkeme bu taleplerini kabul ederse artık bu alacaklılar konkordato ile bağlı olmaktan kurtulurlar. Konkordato ile bağlı olmaktan kurtulmasının anlamı artık takip yasağına tabi değildirler. Dolayısıyla bunlar borçluya karşı takip yapabilirler, muhafaza tedbiri alabilirler ve hazrettikleri malları sattırabilirler. Bir de ikinci grup vardır ki bu konkordatonun tamamen feshidir. Konkordatonun tamamen feshi olduğunda ise buradaki önemli kriter şudur. Borçlu bazen dürüst olmayan davranışlarla, kötü niyetli olarak, hileli işlemlerle konkordato sürecini buraya kadar getirmiş olabilir. Yani kötü niyetle konkordatoyu tasdik ettirmiş olabilir. İşte bu gibi hallerde bir veya birkaç alacaklı mahkemeye başvurarak borçlunun konkordatosunun tamamen feshini isteyebilirler ve borçlu da iflasa tabi kişilerdense bu halde iflasın açılmasına karar
verilebilir.
Tabii.
Borçlu da verilen karara karşı gelebilir mi alacaklı gibi?
Ne anlamda sordunuz şeyi? Elbette şimdi ama bir karara karşı gelebilmek bakımından ihlal edilen bir menfaatinizin olması gerekiyor. Bir hukuki yararınızın olması gerekiyor. Hukuki yararınız olduğu sürece elbette karşı gelebilirsiniz. Kanun yollarına gidebilirsiniz. Burada bu özellikle tasdik kararının bağlayıcılığı bakımından bir hususa daha dikkat çekmek isterim. Bu da şudur. Konkordato hükümlerinin alacaklılar bakımından bağlayıcı olabilmesi bakımından bu kararın kesinleşmiş olması şart değildir. Çünkü bu karar verildikten sonra, konkordato tasdik edildikten sonra ihtimale göre alacaklılar gidebilirler veyahut tasdik talebi reddedilmişse zaten bağlayıcı ortaya çıkmadan bu defa da borçlu kanun yoluna gidebilir. Kanun yollarına gidilmiş olması konkordatonun tasdiki kararının bağlayıcılığına engel değildir. O andan itibaren alacaklar bakımından bağlayıcı olur.
Yani burada... Evet. Hocam son dakikalarımıza geliyoruz. Kısacık bir de şu konkordatonun kötüye kullanılması durumlarıyla ilgili kullanılmaması gerektiğine ilişkinde bir görüşlerinizi alalım. Sonra dinleyicilerimize veda edelim.
Evet, yani bu gibi dönemlerde esasen getirilen müesseselerin ne yazık ki kaderi bu kötüye kullanılma. Biz bunu iflas ertelenmesinde çok sık görmüştük ve birçok alacaklımız mağdur oldu. Tabii buradaki en önemli husus domino etkisi dediğimiz bir etki. Yani bir alacaklı bunu kötüye kullanıp diğer şey özür dilerim bir borcu bunu kötüye kullanıp borcunu ifa etmediği zaman peş peşine bir başka borcu bir başka borcu bir evet. Yani tamamen sistemi bozuyor. O yüzden de iflas erteleme bu yüzden kaldırıldı. Umarım aynı akıbeti Concordato paylaşmaz. Çünkü gerçekten de böyle ekonomik krizin olduğu dönemlerde borçların korunabilmesi bakımından son derece hassas bir şey ki aynı zamanda bu bizim belki başta söylememiz gerekiyor, sonunda söyleyelim. Ülkemize yatırım çekmek için yapılan da bir kanun değişikliği, yatırım ortamının iyileştirilmesi için evet. Kanun kapsamında zaten yapıldı bu değişiklikler. Evet. Dolayısıyla da bu yönünü de dinleyicilerimiz önüne koyalım.
Çok teşekkür ediyoruz efendim verdiğiniz bilgiler için. Değerli dinleyicilerimiz, Hukuk Saati'nde bu haftaki konuklarımız Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor İbrahim Ermenek ve Avukat Süleyman Çetin'di. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Yapımcımız Kadriye Şenel'di, teknik yönetmenimiz Fatih Kesikbıyık ve ben İpek Önder. Önümüzdeki hafta Hukuk Saati'nde buluşmak dileğiyle, hoşçakalın.
Hukuk Saati.